Uzak Yakın Anılar, Vedat Günyol. Birinci kaset, ikinci yüz, sayfa 35. Ama bu ana baba gününde kurdu kuştan ayırt etmek güçtü. Fransızlara sırtlarını dayamış, gözlerini hınç bürümüş, öç Alman tutkusuna kendilerini kaptırmış insanlar için. Değil mi ki Ermeni kıyımında bir kaza kaymakamıydı babam. Suçluydu peşin bir yargıyla. Çok geçmedi. Bizi ailece apar topar eşyalarımızla birlikte perona merdivenle açılan bir bodruma tıktılar. Tutuklanmıştık ailece. Sarıklı Hoca ailesiyle birlikte yanımıza yer almıştı. Merdiven başında Hintli askerler nöbet tutuyordu. Müslüman askerlerdi bunlar. İngiliz ordusuna bağlıydılar. Müslüman olduğumuzu anlayınca yakınlık göstermeye başladılar bize. El kol hareketleriyle bir şeyler söylemek istiyor, beceremiyorlardı. Sonunda nasıl olduysa oldu, korkunç gerçek gün ışığına çıktı. Sabaha kalmadan kurtulmalıydık bu bodrumdan. Yoksa hepimizi öldüreceklerdi. Şaşmaz bir kuralmış bu. Bu bodruma girenler çoluk çocuk sağ çıkmazlarmış. Babamı bir telaştır almıştı. Bizleri bodrumda denkler çıkınlar arasında bırakıp fırladı dışarıya. Niyeti Fransız valisine çıkıp durumu anlatmaktı. Bir dizanteri salgını almış yürümüştü ortalığı. Uçkuruna sarılan sağda solda demir yolunun ortasında burasında boşaltıyordu içini. Askerler çoğunluktaydı bu işte. Büyük annem durmadan beddua ediyordu askerlere. Çerkes asıllıydı kendisi. Rusların elinden kaçıp kurtulmuş, sonra köle olarak Kara Osmanoğullarına satılmıştı. Türk'e karşı bir hınç, bir tiksinti aşılamışlardı kendisine. Koşullanmıştı ağalar beyler katında. Bir ara Hint askerlerinden izin alıp demir yolunun traversleri arasında bir yerde büyük abdest zorlamasını geçiştirdiğimi anımsıyorum. Normal bir boşalmayla bodruma döndüğümde düğün bayram etmişti büyük annem. Babam gece yarısına doğru sükun etti. Al al malı mor. Elinde bir kağıtla kurtuluş belgemizdi bu bizim. Sonradan anlattı babam olup bitenleri. Bir arabaya binmiş, Çek valiliği demiş arabacıya. Gençten bir adammış arabacı. Kırbaçlamış atları. Bir nalbant dükkanı önünde durmuş. Bir şeyler fısıldamış nalbanta. Sonra yeniden sıçaklatmış kırbaçları. Git babam git. Yarım saat geçmiş, hala yollardalar. İçine bir kuşku girmiş babamın. Sarılmış boğazına arabacının. Nereye götürüyorsun beni diye. Oysa zavallı yolunu şaşırmışmış. Sonunda varıyor babam Fransız valiliğinin bulunduğu yere. Sağa sola bakınıyor şaşkın şaşkın. Derken bir ses çınlıyor. Ali Bey, ne arıyorsun burada diye. Dönüp bakıyor babam, karşısında Yakup Efendi sevecen ve babacan haliyle duruyor. Diyarbakır'dan tanıyıp sevdiği ve de koruduğu bir Ermeni dost. Alıyor babamı, götürüyor doğruca Fransız valiye. Ölüm bodrumundan kurtuluyoruz böylece. Bir Ermeni dost kayırıcılığıyla. İyi insanın ırkını, yerini, yurdunu, kökünü, kaynağını şurada burada belli bir toplulukta, belli bir toprakta aramak boş şey. Onun yurdu, gerçek yurdu, yakınında, uzağında, soluk alıp veren, gülen ağlayan insanlara alabildiğine açık yüreğinde, kafasında değil de nerededir? İnsanlıktır, insanlardır iyi insanın yeri yurdu. Karası, sarısı, beyazıyla insanlar. Yakup Efendi'yi bugünkü kafamla değerlendirirken şöyle bir gerçeğe varıyor ve diyorum ki iyi insan tıpkı kötü insan gibi her toplulukta, her toprakta vardır, var olabilir, var olacaktır da. Her topluluk, her insan topluluğu kendi içinde iyi ile kötünün savaşını vermektedir. Bu savaş toplumlar arasında daha bir kanlı olmaktadır. Ezmek isteyenler, ezilmek istemeyenler arasındaki savaşın acıklı öyküsü değil mi? Adına dünya tarihi dediğimiz serüven. Yakup Efendi'nin tersini düşünürsek bir Mehmet Efendi çıkabilir pekala karşımıza. Ayrı ırktan, düşman ırktan, çoluk çocuk, genç ihtiyar sürü sürü insanın uğradığı yıkımlar karşısında yüreği parçalanıp insanlık adına, insanlık onuruna, kendine düşman diye sunulan ama aslında kendisi gibi olan insanlara koruyucu kanatlarını açan. Kurtuluş Savaşı'nda Türk'ü koruyan yerli Rum, Rum'u koruyan Türk yok muydu? O vur kır, o kan, o ateş günlerinde. Vardı. Hem de tümen tümen. Peki nedir ayrı topluluklara bağlı insanları birbirine düşman eden? Gözlerini hırs bürümüş 3-5 devlet adamının, kralın, imparatorun fetih tutkularından başka. Paul ile Virgin adlı romanı bilirsiniz elbet. Victor Hugo'nun Sefilleri, Goethe'nin Werther'ı yanında bizim 1910-1930 kuşağını etkisi altına almış romantik edebiyat aldatmacalarının başında gelen yapıtlardan biridir. Bugünün seks anlayışına göre çocuksu bir saflık düzeyinde gelişen bu romanda bir tek cümle var insanı sarsan, hizaya getiren. O da şu: dünya tarihini çizen halklar değil, halkların başındaki krallar, imparatorlar, şahlar, padişahlardır. Romanda böyle bir söz var mı bilmiyorum ama benim belleğimde böyle kalmış. Evet, kim kime düşman? Ermeni Yakup Efendi, Türk Mehmet Efendi'ye mi? Yoksa Yakup Efendi'nin ötesinde, üstünde, yükseğindeki Fransız paşaları, maşaları mı? Venizelos'un akıl hocası, buyruk paşası, İngilizler mi? Lord Garzon'ları, Mürzonlarıyla çöktü çökecek bir imparatorluk bozuntuları mı? Evet, onlar yine de onlar. Adana istasyonundaki ölüm bodrumundan kurtulmuştuk. İstanbul'a giden ilk trene bindirdiler bizi ailece. Tren, kampanalar, düdükler, çığlıklar arasında takır tukur gürültülerle yola koyuldu. Tünellerden geçiyoruz. Vagonların üstündeki askerler sapır sapır dökülüyor. Başlarını zamanında eğip vagonların üstüne yapışanlar kurtuluyor. Yapışamayanlar uçup gidiyor. Bir ana baba günü ki yürekler acısı. Tren Haydarpaşa'ya varıyor. %50 freyle. Sonrasını anımsayamıyorum. Yıl 1971. Eski günler gerilerde kaldı. Şimdi ben ekipler amirliği odasındayım tek başıma. Tutukluluğu ailece tatmış bir insan olarak sessiz, sabırlı, insandan umut kesmeden geleceğe güvenle bakıyor ve bekliyorum. 11 günlük bir ayrıştırılmadan, uzak tutulmadan sonra bir akşam büyükçe bir odada birleştirdiler bizi. Sabahattin Eyüboğlu, Magdi Rufer, Tilda Gökçeli, Azra Erhat ve ben. Bir arada, bir güven, bir beraberlik havası içinde kendimize geldik. Bu odada Sabahattin'in ağır basan kişiliği dolayısıyla olacak günlük gazeteler yığın yığın önümüzde. Bir köşede polis romanları duruyor küme küme. Sabahattin bu zırva, bu saçma bekleme günlerini bu romanlarla geçiştirmeyi denemekte. Agatha Christie'nin romanlarından birini alıyorum elime. Okuyup kendimi unutmak umuduyla. Daha ilk sayfalarında sonucu sezdiren olaylar zinciri. Dayanılmaz bir sıkıntıyla tiksinti uyandırıyor içimde. Bırakıyorum romanı bir yana. Daha önce ekipler amirliğinde Seçkin Hanım'ın Simone de Beauvoir'dan üstün bir başarıyla çevirdiği genç kızlık anılarını okumuştum polislerden izin alarak. Bu kitap yetmişti bana. O bütün boş geçen günlerimi bilgi ve duyguyla doldurmaya. Polis romanı doyurmuyor. İçinde bulunduğum bu durumdan uzaklaştıramıyordu beni. Tutukluluğumuzun 12. gecesiydi. Bay Ilgız, 1. şube müdürü, çağırdı Sabahattin odasına. Bir saate yakın sözde dostça bir konuşma sonunda Sabahattin alı al, moru mor geldi yanımıza. Çocuklar dedi, yarın öbür gün sorguya çekileceğiz. Bu adamların bilmediği yok. Yatak odamıza, yememize, içmemize, düşlerimize kadar her şeyi biliyorlar. Açık olalım, açık yürekle yanıtlayalım sorularını. Korkacak bir şeyimiz yok aslında dedi. Sabahattin'e göre açık yürekli olmamız gerekiyordu. Bizi sorguya çekeceklerdi. Namusluca sorulara namusluca karşılık vermeliydik. İnanmıştı Sabahattin. Adamın rol kesip binbir dereden su getirerek yalanlar dolanlarla ağzımızdan söz alma, söz kapma isteklerinin içtenliğine. Soruşturmadan bir gün önceydi. Bir rastlantıyla abdest etmek için çıktığım koridorda İdris Küçük Ömer'le karşılaştım. 18 gündür bitişik odada döşeme üstünde yatıyordu bir devrimci ile birlikte. Sizi ilk soruşturmada serbest bırakacaklardır diye umutlar saldı içime. Oysa Sabahattin Eyüboğlu ilk soruşturmadan bir gün sonra tutuklandı Tilda ile birlikte. Ertesi günü gazetede resimlerini görünce Azra'yı, Magdi'yi ve beni bekleyen akıbeti rahatlıkla kabulleniverdim. Önce Magdi'yi alıp götürdüler. 6 saat süren bir soruşturmadan sonra tutukladılar onu. Sonra Azra'ya geldi sıra. O da tutuklandı. Sonra beni çağırdılar. 3 sivil polis eşliğinde bir cipe bindirilip valiliğin alt katında ışıklı bir odaya götürdüler beni. Ortada bir masa, üstünde bir daktilo makinesi. Sol yanımda bir sarışın adam, 35'lik binbaşıymış. Sonradan öğrendim. Karşımda kara gözlüklü, kara kuru bir adam. Eli altında dosyalar, boyuna sayfaları çeviriyorlar. O güne dek işlediğim suçların dosyaları bunlar. Tedirginim. Binbaşı nazik bir adam. Rahat oturun, sırtınızı dayayın koltuğa diyor. Bense ilişmişim koltuğun yamacına. Hayır, böyle rahatım. Koltuktan hoşlanmam. Rahattan da hiç hoşlanmam diyorum. Soruşturma başlıyor. Kara gözlüklü adam soruyor. Nesin, kimsin, anlat bakalım bugüne dek yaptıklarını diyor. Yaşam öykümü anlatıyorum. Onların isteğine uygun biçimde. Anlatıyorum lise öğreniminden başlayıp üniversite günlerine geçerek. Paris'ten yurda dönüşümü, Abidin Dino ile bir roman vapurunda nasıl tanıştığımı, Sabahattin Ali, Nazım Hikmet'le olan uzak yakın ilişkilerimi, Sabahattin Eyüboğlu ile olan dostluğumu, pazartesi toplantılarını, şunu bunu, Karl Marx, Lenin üstüne düşündüklerimi öğrenmek istiyorlar. Bir yazımda Gandhi'yi, Anthony Eden'ı övmüşüm de neden Atatürk'ten söz etmemişim? Soruyorlar bunun hesabını. Açık açık anlatıyorum. Devlet adamlarında aradığım niteliklerin özünü. Kendi kişisel çıkarını, ulusun çıkarını üstün tutmamak ilkesiyle noktalanıyor soruşturma. Sonra kuru fasulyeli, pirinç pilavlı, hoşaflı bir sofrada, birbirimizden uzakta, uzaklarda karnımızı doyuruyoruz. Binbaşıya uyarak bu nimetleri bize verdiği için devlete rahmetler okuyoruz. Daha sonra dış kapıya kadar gelip uğurluyorlar beni. Kara gözlüklü MİT görevlisi Allah kurtarsın diye selametliyor beni saygıyla. Ama Allah kurtarmıyor. Cipe binip Sansaryan Hanı'na gidiyoruz. Polis görevlilerinin kıskacı altında. Kürkçü dükkanındayım yine. Azra pılısını pırtısını toplamış tetikte duruyor. Haydi hazırlan. Selimiye'ye gideceğiz diyorlar. Yola çıkıyoruz bir ciple. Araba vapuru rıhtımdan ayrılınca kendimi denizin serinliğine kaptırıyorum. Kadıköy ile köprü arasında o her gün yaptığım ama kalabalıktan göz açıp şöyle rahat rahat tadını çıkaramadığım deniz yolculuğunun o kahveni çayını ısmarlayıp maviliklere daha dala keyifle atlatılan yolculuğun özlemi içinde Salacağa varıyoruz. Selimiye kışlasını yıllarca ama yıllarca önce görmüştüm yakından. Yıl 1927 olmalıydı. Büyük abim bedelli askerdi. Yani para karşılığında kısa süreli bir eğitimden geçiyordu. Bir pazar günü onu görmeye gitmiştim. Kışlanın içinden geçip bahçeye çıkmış, o kalın duvarların dibinde eğleşmiştik bir süre. Büyük bir kışlaydı Selimiye. Bir söylentiye göre iki kardeş yıllarca kalmışlar kışlada. Ama bir türlü rastlaşamamışlar. Öylesine uçsuz bucaksız bir yapıydı. Ama pislik götürüyordu içini. Koridorlar tahta, merdivenler tahtaydı. Sonra kışlanın yani başındaki Haydarpaşa Lisesi'nde öğretmenliğe başladığım 1939'da yan gözle hiç de alıcı olmayan bir gözle seyrettiğimi anımsıyorum bu görkemli yapıyı. Sonradan onarılmış, tahtaların yerini betonlar almış, gerekli sağlamlığa kavuşmuştu. İşte bu sağlam yapıya giriyoruz Azra ile polis ve subay eşliğinde. Askeri savcılıkta ifademiz alınıyor ayrı ayrı. Sonra mahkeme önüne çıkıyoruz. Nedir suçumuz bilmiyoruz. Yargıçlar da bilmiyor. Ama tutuklandınız diyor yargıç. Tutuklanıyoruz. Azra bir yana, ben bir yana. Bir odaya sokuyorlar beni. Kısa boylu, tombalak bir genç subay boşaltıyor cebimi, çantamı, kesici biçici ne varsa taraktı, çakıydı, jiletti hepsini alıyor. Caz çavlak kalıyorum ortada pijamalarımla. Kuralmış bu. Sonra bir çavuş eşliğinde ayrılıyorum subay odasından. Koridorlardan geçiyoruz. Odaların kapısında, merdivenlerin başında dizi dizi asker bekliyor tetikte. Silah elde, süngü silahta, gözler görevde, kuş uçurtmaz, kervan geçirtmez titizliğinde. Merdivenlerden iniyoruz. Yine bitmez tükenmez koridorların içinden geçiyoruz. Silahlı, kıpırdama vururum, yan bakma yakarım yıldırıları altında. Oğlum, yavrum, kardeşim, yandaşım, gönüldeşim, ülküdaşım, torunum, torun tahtım, öğrencim, arkadaşım olabilecek bunca temiz yüzlü Anadolu uşağının arasından bir hain, bir yurt düşmanı, bir kundakçı, bir kana susamış insan kişiliğinde yürüyorum. Başım önümde, sağı solu alttan alta gözleyerek. Sonunda bir kapının önünde duruyoruz. Çavuş beni bir koğuşa sokuyor. 20 kişilik bir koğuş bu. Dizi dizi karyolalarla bezenmiş. İçerisi tıklım tıklım. Ürkek ürkek giriyorum içeriye. Gencecik insanlar horlanmış, dövülmüş, palakalanmış ama yılmamış, yıldırılamamış işkencelere inat kişiliklerini, onurlarını korumuş, korumayı başarmış, sapına kadar devrimci, inançlı, kararlı gençler volta atıyorlar içeride. Hep bir ağızdan geçmiş olsun diye karşılıyorlar beni. Anlatılmaz bir güven, bir dayanışma, bir beraberlik duygusu kaplıyor içimi. Üst başta bir yan kesiciden boşalmış yatağa yerleştiriyorum eşyalarımı. Sonra kara bıyıklı, yağız bir delikanlı yanaşıyor yanıma sevecenlikle. Aç mısın diye soruyor. Açım diyorum. Bir ucu kız kulesine bakan bir pencereye dayalı yemek masasına buyur ediyor beni. Zeytin, somun ve sudan oluşan bir ziyafet çekiyor bana. Yatma zamanı gelip çatınca helaya gitmek istiyorum. Kapıya yöneliyorum. Boy gösterip silahlı nöbetçiden izin istemek için. Benden önce çıkanı beklemem gerekiyor bir iki dakika. Sonra bir silahlı er eşliğinde helaya gidiyorum. Açık kapılar ardına utana sıkıla zorlaya zorlana işimi yapıyorum. Koğuşa girmeden önce kapının yanı başındaki yalaklı çeşmede elimi yüzümü yıkamaya, dişlerimi fırçalamaya yelteniyorum. Yanı başımda bir karaltı beliriyor birden. Başımı kaldırıp bakıyorum. Bir asker, ufacık tepecik, elma yanaklı, kömür gözlü, ben diyeyim 16, siz deyin 17 yaşlarında, melek bakışlı, ürkek mi ürkek bir askercik duruyor yanı başımda. Silahının süngüsünü göğsümün ortasına yöneltmiş, tatlı sert, şakaya gelmez bir ciddilikle, bir gülme, bir katıla katıla, bağıra bağıra, hıçkıra uluya, yeri göğü titrete oynata bir gülme isteği depreşiyor içimde. Bunca temizlik, bunca masumluk, bunca dünyadan habersizlik nasıl da süngü takmış olabilirdi bana karşı? Bir tatlı merhaba, bir sevecen gülümseme, bir tokalaşma, bir dostça, kardeşçe, babaca, oğulca göz göze gelme, karşılıklı çay, kahve içme, uzun kısa, hoşbeş etme, dert yanma, dert dinleme, al gülüm, ver gülüm, bir masa başı, bir ayaküstü konuşup anlaşma yetip de artabilirken, iki insanı can ciğer dost etmeye, kucaklaşıp birbirini bağrına basmaya can atabilecekken, insan nasıl oluruyor da bir anda tek yanlı, bir bilinçsiz zorlama, bir düşmanlık çıkabiliyordu ortaya. Gülme isteğimi içime gömerek o oyuncak asker görünümlü eri geride bırakıp koğuşa atıyorum kendimi. Herkes yatağına girmişti çoktan. Kendi yatağıma yöneliyorum. Battaniyeyi kaldırdığım zaman ne göreyim? Yatak çarşafı ve yastık kirden kapkaraydı. Ama boylu boyunca yatma özlemi öylesine ağır basıyordu ki başımı yastığa koyar koymaz deliksiz bir uykuya dalmışım. Kendimi dünyanın en rahat ve en temiz yatağında bulmuşçasına. Ertesi günü öğle yemeğinden sonra haydi hazırlan gideceksin diyorlar. Maltepe tutuklular evine götüreceklerdi beni. Koridora çıktığımda Azra bekliyordu beni bir subay eşliğinde. Maltepe sırtlarında tutuklular evinin kapısı önünde cipten iniyoruz. Yol boyunca bize dostça, insanca davranan teğmen birden kayboluyor gözden. Acaba diyorum askeri yargıç sizleri tutuklamakta çok duraksadı. Sonunda savcının sıkı yönetim paşasından aldığı kesin buyruğu kulağına fısıldayarak dile getiren savcının diretmesi üzerine bu karara varmak zorunda kaldı demekle işlediği günahın izini mi yok etmek istedi? Neyse, iniyoruz cipten Maltepe sırtlarında. Bir astsubay Azra Erhat'ı alıp götürüyor ötelerdeki kadınlar koğuşuna. İki katlı bir yapının altındaki bir koğuşun kapısında buluyorum kendimi. Sert bakışlı, görev takışlı ama arada bir yumuşayan halinden, içinin bir yavuklu, bir nişanlı düşüyle dolup taşan, köyünde, evinde sevip sevilmekten, çalışıp didinip yaşamını kazanmaktan, bir an önce köyüne dönmekten başka bir şey düşünmediği belli olan bir çavuş, bir gürbüz, bir yiğit çavuş, tahta bir kapının asma kilidini şakır şukur açarak insan kokusu, insan nefesi, insan gürültüsüyle mayalanmış, bir uzunca, bir bilinmedik, ama dertte, kasavette, keder birliğine itilmiş kalabalığın içine itiriveriyor beni. Geçmiş olsun, geçmiş olsun sözleri yankılana yankılana serin sular serpiyor yüreğime. Yabancı bir çevrede, düşman bir ortamda değildim artık. En azından benim gibi suçsuz insanların arasındaydım. Tedirginliğim, emniyet dedikleri emniyetsiz bir kurumun emniyetsiz havasından, baskısından kurtulmuş, insan sıcaklığının ortasına düşmüştüm. Sigara dumanları, çay kokuları, kıvıl kıvıl insan hayhuyu içinden bir güzel, bir tok insan sesi "Hocam" diye yükselip kavruyor benliğimi. Birden yabancılığımı unutuveriyorum. Bu, o güne kadar tanımadığım ama sıcaklığını, yakınlığını duymayı, duyabilmeyi bir özlem susuzluğuyla beklediğim, bekleyeceğim bir sesti. Harun Karadeniz'in sesiydi bu. İnançlı, inandırıcı, inandıran, koruyucu, koruyan sesi. Bütün çaresizliğimi, ne oldum, ne olacağım sorularını bir çırpıda yanıtlamıştı bu ses. Bu insan sesi, bu kendine güvenen ve çevresine güven salan ses. 30-35 kişilik bir koğuş içindeydim. Alçak tavanlı, sağlı sollu iki katlı ranzalarla uzanıp giden. Koğuş iki lavabolu, iki helalı, dört köşe bir aralıkta son buluyordu. Koğuşa ilk girdiğimde kapının yanında yöresinde emniyette görür gibi olduğum ama yasaklandığı için başımı kaldırıp hoşbeş edemediğim yabancı kaldığım iki delikanlı vardı. Yüz vermediler bana. Selamlarını bile esirgediler benden. Bir suçlu durumundaydım çünkü. Ama Harun Karadeniz, o içten, o cömert yürekli insan yetişmişti imdadıma. Türlü öğrenci eylemlerine girip çıkmış, işkencelerden geçmiş, bunca güzel, bunca soylu, övünlesi, eli eteği öpülesi, körpecik, inançlı inançsız insanlar arasında benim de karınca kararınca bir yerim olabileceğine inandırıyordu beni. Bir ürkek, bir tedirgin mutluluk sarıyor içimi. Bu eylemci, bu gözü pek, yılgısız gençler arasında bana da insan gözüyle bakanlar, bakabilenler vardı demek. O güzelim insan, yani Harun Karadeniz, olup bitenleri, olup bitecekleri ya da bitmeyecekleri serdi gözlerimin önüne. Beni bir köşeye çekerek bir masa başında Türkiye Komünist Partisi diye adlandırılan, bence ismi var, cismi yok bir gizli, bir yeraltı örgütünün sorumlularından olduğumu, hep birlikte olduğumuzu anlattı bana şemalar çizerek. Akıl dışı bir suçlamanın akıllıca bir açıklamasını yaptı bana bir çırpıda. Olmayacak, uydurma, yakıştırma bir suçlamanın gülünçlüğünde bir araya gelmiştik, çaresiz. Gülmek ve beklemekti yapacağımız, yapabileceğimiz. Harun Karadeniz ranzasının altındaki boş yatağı o deneylerden geçmiş becerikli elleriyle kaşla göz arasında yastığını, şiltesini tepikleyip yatılabilir hale sokuverdi. Üstümde Harun Karadeniz, sağımda solumda yiğit gençler, Ulaşlar, Işıtanlar, Necmi Demirler, Savaşkanlar, büyüklerden İrfan Solmazerler vardı. Söndürülmeyen o çiğ elektrik ışığı altında bir dingin, bir rahat, bir yarın ne olur, ne olacak düşüncesine yer vermeden deliksiz bir uykuya bırakıyorum kendimi. Sabahın erken saatlerinde uyanıyorum. Dört bir yanım kımıl kımıl. Herkes hareket halinde. Çaylar hazırlanıyor, ranzalar arasında bir sonsuz trafik başlıyor. Helaya yönelen yönelene. Kuyruktayız hepimiz. Ulaş o güzel dişlerini fırçalayıp bahar gülüşünü daha bir etkileme yolunda. Saat 7 suları, koğuşun kapısı açılıyor. Bulgur çorbası dumanı üstünde sofralarda yerini alıyor. Zeytin, ekmek, reçel suyu tabak tabak. Önüne geçilmez iştahlara tuzak kurmakta. Yumuluyoruz yiyecek içeceklere. Sonra herkes kitabına, defterine, yazısına, çizisine dönüyor. Öğleye doğru kapı açılıyor. Tahliye edileceklerin adları okunuyor. Yüreğim hop hop ediyor. Benim adım söylendi söylenecek diye. Bir yabancı, bir iki gecelik konuşmuşum gibi bakınıyorum sağıma soluma. Bir buyruk çıkacak, haydi serbestsin diyecek diye bekliyorum. Tıpkı Solzhenitsyn'in kanser koğuşunda olduğu gibi kendini ilk ağızda hastalardan ayrı tutan ama sonunda kanserli olduğunu öğrenen kişi gibi. Tahliye edilenleri kıskanıyorum adeta. Sonra oturuyorum yerime kanser koğuşundakiler gibi kanserli olduğumu kabullenerek. Harun Karadeniz yetişiyor imdadıma yine. Sıkı yönetimcilerin bizleri sonuna dek tutuk evinde alıkoyma isteklerinin domuzca inadının özüne varmışçasına. 2-3 gün sonra bütün tahliye kapıları kapanmış, bu güzelim gençlerle kader birliğinde hadsiz hesapsız günler geçireceğime inanır oluyorum %100. Tutukluyum, bilinmez, hesaplanmaz, kestirilemez bir tarihe kadar. Varsın öyle olsun, değil mi ki bunca eşsiz, bunca erişilemez, özverili, gözü pek, yılgısız genç arasındayım, helal olsun diyorum. Günler geçiyor, içeride kavgalı, dışarıda sürtüşmeli. Koğuşun başı İrfan Solmezer, gözlerimiz, yüreklerimiz onda. Daha koğuşa ilk geldiğim akşam bir masa çevresinde toplayıp gençleri, dışarıda yapılması gereken eylemlerin yolu yordamı üstünde kesin kararlar alınıyordu. Masa toplantısı devrimci marşlarla sona eriyordu. Tutuk evi yöneticilerini ve sıkı yönetim kodamanlarını tedirginliklerden tedirginliklere sokacak ölçüde. İki gün sonra tavsadı bu toplantılar. Bir durgunluk, bir durup durmuşluk aldı onların yerini. Harun Karadeniz'in öncülüğünde halk türküleri ağır basmaya başladı. Türkü çağırıyor, çağırdıkça coşuyor ve neşeleniyorduk. Koğuşumuz yarı yarıya kaçakçılar, yan kesicilerle doluydu. Tuvalet kolonlarıyla, optalidon haplarıyla kafayı bulan, esirkleşen usta kaçakçıların serüvenleri günün konusu oluyordu. Dinle babam dinle. Türkiye'nin yönetim yaşamı bütün çirkinlikleri, rezillikleriyle seriliyordu gözlerimiz önüne. Kaçakçılar, vurguncular ön planda yer alıyordu. Siyasal suçlar bir göstermelikti, alçakça, haince işlenen vurgunları örtbas etmek yolunda. F koğuşu diye anılıyordu bizim alt koğuş, yani Bodrum koğuşu. 32 yatak, sonunda 36'ya çıktı. İrfan Solmazer'in solmaz, korkmaz, yılmaz kişiliği koğuşun devrimci niteliğinin korunmasında önemli bir rol oynuyordu. Kaçakçı, yan kesici, nurcu grupların gelgitine karşın. Necmi, Ulaş, Savaşkan, Tanju, Işıtan, Taner, Harun, Tayfun, Şaki diyorlardı o yiğit delikanlıya. Koğuşun demirbaşıydılar. Günlerden bir gün aramıza 9 kişilik Nurcular grubu diye anılan bir takım acayip insanları kattılar. Abdest almak için helalara üşüştüler. Namaz kıldılar yolunu bulup. Sonra yemek yendi. Koğuşun temizliğine yardım etmek istemediler, direttiler. O zaman İrfan Solmazer hepimizi şaşkınlıklardan hayranlıklara sürükleyen, içimize serin sular serpen kükreyişiyle dize getirdi gerici takımını. Suspus oldular. Kuyruklarını bacakları arasına sokup kulakları aşağılara sarkık köpekler gibi. Günler geçiyordu. Sabırla sabırsızlık arasında yargıç önüne çıkma özlemleriyle. Derken bir pazar günü tutukluları görmeye gelenlerin ellerinde yiyecek çıkınları, yüreklerinde sevdiklerini görme özlemiyle koğuşlar önünde sıraya durmuşken demirli pencerelerden yuhalar yükseldi birden. Tutuklu gençlerin cezaevi yöneticilerine duydukları tiksintiyi dile getiren. Ortalık allak bullak oldu birden. Ziyaretçiler sürü sepet kapı dışarı edildi. Bir savaş havası esmeye başladı. Koğuşlardan devrimci marşları çınlatmaya başladı ortalığı. Tutuk evi yöneticilerine katiller, faşistler diye gür sesler yükselmeye başladı. Derken tabanca sesleriyle birlikte pencerelere kurşunlar yağar oldu. Tutuk evi baş yöneticisi çılgına dönmüş, gelişi güzel tabanca sıkıyordu sağa sola. Bereket yaralanan ölen olmadı. Derken Bodrum katının kapısı açıldı hızla. Yüksek rütbeli bir yönetici girdi içeri. Kimdir bağırıp çağıran, marş söyleyen diye sordu. Susmazsanız hepinizi kurşuna dizeceğiz diye yıldırılar salarak. Bir elebaşı arıyordu. Bir ranzanın üstünde oturan güzelim insan Savaşkan atıldı öne. Bütün sorumluluğu üstlenerek. Alıp götürdüler Savaşkan'ı. Kim bilir ne işkencelere uğratmak üzere. Koğuş birden tek beden oldu. İşkencecilere karşı akşam yemeği geri çevrildi. Savaşkan geri dönünceye kadar açlık grevi ilan edildi. Ne kadar süreceği belli olmayan bir açlık greviydi bu. Açlıkla ilk karşılaşmam değildi bu. 1939 yıllarında Paris'te okurken parasız kalmıştım. Borç alacak ne bir dost ne bir tanıdık vardı kapısını çalacak. Kaldığım öğrenci yurdundaki odamda kuru soğandan başka bir şey yoktu. İki gün süreyle yüreğim ağzıma gele gele böğre kusa soğan yediğimi anımsıyorum. Ama bu açlık grevi ortaklaşa, dayanışmalı, yüreklendirici, kollayıcı, yardımlaşmalı bir açlık greviydi. Elle gelen bayram niteliğinde. Neyse, ertesi gün Savaşkan getirildi koğuşa ve açlık grevi sona erdi. Bodrum katında Sabahattin'siz geçen günlerim 1,5 ay bitiminde sona erdi ve beni üst kattaki 80 kişilik koğuşa gönderdiler. Ama Sabahattin 6 kişilik bir başka koğuşa yerleştirilmişti. Onun yatağını bana verdiler. Yatak komşum Dündar Kılıç'tı. Beni çok dostça karşıladı. Merak etmeyin dedi. Siz burada çok kalmayacaksınız. Sabahattin Hoca da yakında çıkacak buradan. Ona diyecekler ki, ''Aa, siz Profesör Sabahattin misiniz? Affedersiniz, biz sizi Manav Sabahattin sanmıştık. Yanlışlık olmuş, kusura bakmayın.'' 80 kişilik koğuşta bir ay kaldım. Yatak komşum gencecik bir deniz subayıydı. Sızlanmadan, yakınmadan, olup bitenleri normal karşılayan bir genç subay. Onun onurlu tutumu beni çok etkiledi. Artık sızlanmayı bıraktım. Zaten sızlandığım yoktu. Kendimi olayların akışına bıraktım, iyi de ettim. Sonun neye varacağı bilinmeyen bir serüvende içinde bulundum. Çevreme bakıyordum. Nice genç insan işkenceden geçmiş, ayakları şişmiş, yere basamaz, yürüyemez, kolu bacağı zedelenmiş ama yüreği dirençli, kafası Türkiye'nin esenliğine adanmış genç insan sarmıştı dört bir yanımı. Koğuşta 10-15 kişilik komünler oluşturulmuştu. İki öğrencimin yer aldığı bir komünde buldum kendimi. Öğrencim Süleyman Balkan komün başkanımızdı. Sevgili öğrencim Masis Kürkçügil'den başka genç dostum Ragıp Zarakoğlu, Harun Karadeniz'de, içimizde, yüreğimizdeydi. O yenilmez, yenilemez direnci, boyun eğmez, eğdirilemez inancıyla. 80 kişilik koğuşta ilk uyananlardan biri de bendim. İlk işim tıraş olup saçımı başımı bir düzene koyup insanca çıkmaktı ortaya. Sabah kahvaltıları bir şenlik, bir dostluk şöleniydi sanki. Bir sabah bulgur çorbasına kaşık atarken bir delikanlı çıka geldi karşıma. Sarışın, gürbüz, sıcak bakışlı bir delikanlıydı bu. Benimle tanışmak istiyormuş. Cihan Alptekin'di bu. Bulgur çorbasına daldırdık kaşıkları dostça, baba oğulca. Nefis bir delikanlıydı, inançlı. Her sabah erken erken kalkıp arkadaşlarıyla beden eğitimi yapıyorlardı. Kafaları kadar bedenleri de diri tutmak amacıyla. Ömer Ayna da aralarındaydı. Cihan bir sabah beni küçücük koğuşlarına götürdü. Bu koğuş sonradan altı delinip bu mert insanların kaçacağı ve Kızıldere'de pusuya düşürülüp öldürülecekleri bir çıkış noktasıydı. Kısa bir süre sonra 80 kişilik koğuştan alınarak 6 kişilik bir koğuşa boca edildim. Sonunda Sabahattin'le aynı koğuşu paylaşıyordum. Koğuşta Sabahattin'in dışında Nihat Sargın, Deniz Subayı Alkım, Oktay Kurtböke ve İlhan Selçuk vardı. Onunla aynı ranzadaydık. Ben üstte, o altta. İlhan Selçuk o günler, şimdi de öyle, benim için bilge kişi örneğiydi. Serin kanlı tutumu, insancıl davranışı, sağlam mantığı ve düşünce namusuyla. Ona Cumhuriyet'ten Fransızca dergiler geliyordu. Onları okuyunca bir bir yukarıya bana iletiyordu. Bitişik koğuşta birkaç deniz subayından ve tarım fakültesi öğrencilerinden oluşan 20-25 kişilik bir koğuş vardı. Aralarında yıllarca önce Cumhuriyet gazetesinde çıkan sosyalizm üstüne yazdığı, bugün suç sayılamayacak denli masum bir yazı yüzünden fişlenmiş, yargıçlara, savcılara dil uzattığı için her fırsatta tutuklanan Şadi Baba dedikleri Şadi Alkılıç vardı. Boğazına düşkün, derdine düşkün babacan bir adamdı. Yan koğuştaki gençlerle alt takke ver külah olmuştu. Oradan bize yansıyan gülünç davranışlar karşısında İlhan Selçuk'la şöyle bir göz çakışmasında anlaşıverir, içten içe gülümseyişlerimizi birbirimize aktarırdık. Ne güzel şeydi iki insanın saniyelik bakışlarda birbirini anlaması, dudak uçlarında hafiften hafife beliren kıvrımlarla. Sabahattin kendini adam akıllı koyuvermişti. Hapisliği nefsine yedirememekten gelen bir kırgınlıkla. Gündüzleri yarım saatlik bahçe teneffüsüne ve haftada bir toplu hamam sefasına rest çekmiş, kendini kitap okumaya, dönenceler yapmaya ve gençlerle satranç oynamaya adamıştı. Öylesine bırakmıştı ki kendini, sabahları yatağını ben toplardım. İki kez de tırnaklarını bağırta çağırta ben kesmek zorunda kalmıştım. İlhan Selçuk'un gözünden kaçmıyordu bunlar. Nitekim hapisten çıktıktan çok sonraları 3-5 kişilik dost toplantısında Galatasaraylılara özgü o ince zarif alayla anılarında bundan söz edeceğini söylemişti. Sözünü tutar inşallah. 6. Sabahattin ile buluşma özlemi içinde geçen bir aylık alt koğuş konukluğu bitiverdi bir gün. Bir çavuş koğuşa gelip hadi eşyanı topla, yukarı koğuşa çıkacaksın dedi. Alt koğuşa alışmıştım. Güzel insanlarla birlikte acıları, minneti kendime zevk etmiştim sıkı yönetim kodamanlarına inat. Bu durumda bana en çok koyan Harun başta olmak üzere genç dostlardan özellikle de Şaki diye takıldıkları atlet yapılı gözü pek Tayfun Demir'den ayrı düşmekti. Çavuş beni üst katta 80 kişilik bir koğuşa soktu akşamın alacakaranlığında. Bir yatak gösterdiler bana. İşte senin yerin burası diyerek. Gözüm hep Sabahattin'i arıyordu. Yatak komşum Dündar Kılıç'tı. Beni saygıyla selamladı ve bana ayrılan yatağın bir saat önce başka bir koğuşa gönderilen Sabahattin'in bir ay yattığı yatak olduğunu söyledi. Dündar Kılıç'ı bir yıl kadar önce tanımıştım. Bir gün Galatasaray'da Elhamra sinemasının önünden Taksim'e doğru giderken karşıdan beyaz elbiseli yağız bir genç kollarını açarak bana doğru seyirtti. Dostum Yılmaz Güney'di bu. Yanında Nebahat Çehre adlı güzelin güzeli bir kadın vardı. Yılmaz'la sarıldık birbirimize. Elhamra sinemasında bir filminin ilk gösterisi varmış. Beni oraya buyur etti, yani çağırdı. Filmin yarısında ışıklar açıldı. Orta yaşlı bir adam geldi Yılmaz'ın yanına. İnanılmaz bir saygıyla kulağına eğilip, "Araba dışarıda bekliyor, emrinizi," dedi. Yılmaz beni onunla tanıştırdı. Dündar Kılıç'tı bu. 80 kişilik koğuş bir alemdi. Sıra sıra ranzalar uzayıp gidiyordu. Yatakların üst katları, duvarları çivilerle tutturulmuş, cam ya da tahtadan asma raflarla doluydu. Tutuklu gençler bu raflarda ufarak bibloların yanı sıra yazı çizgi gereçleri bulunduruyorlardı. Çoğunun tabanları dayaktan çatlamış, erkeklik organları elektrik şoklarıyla felç olmuştu. Bu raflar yine de yaşama dört elle sarılıp kalmanın birer simgesiydi adeta. Can çıkmadan umut çıkmazdı insandan. Yurdun esenliğine adanmış yüreklerinde umudu kim yok edebilirdi ki? 80 kişilik koğuşta sol fraksiyonlar vardı. Ama her fraksiyonda 7'şer 10'ar kişilik komünler kurulmuştu. Bunlar dışarıdan akraba ve tanışların getirdiği ya da getirtilen yiyeceklerin zulalandığı ortaklık birimleriydi. İlk gün beni bir komüne aldılar. Komün üyeleri orada tanıyıp sevdiğim genç devrimciler yanında öğrencilerimden oluşuyordu. Başta Süleyman Balkan, Masis, Ragıp Zarakoğlu, sonradan Harun ve benzeri bu birimin en çok sevip bağrıma bastığım üyeleriydi. Böylesine tıkış tıkış bir koğuş yaşamına alışmam pek güç olmadı. 35 kişilik bir alt koğuştan geliyordum buraya ne de olsa. Ama daha öncelerden kalma az buçuk bir alışkanlığım vardı. Bence koğuş 2 kişilik bir yatak odasından başlardı o güne kadar. 14 yaşımdan sonra hep tek kişilik odada yatan bir insan olarak ilk kez Veldebağı Preventorium'un 10-15 kişilik bir koğuşunda bulmuştum kendimi. Yıl 1939 sonları olmalıydı. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde çiçeği burnunda bir asistandım. Nedense çok zayıf düşmüştüm. Eş dostun önerisi üzerine bir aylık bir denetimden geçecektim bu güzel sağlık evinde. Hasta bakıcısından doktoruna kadar övünlesi bir sağlık personelinin gözetimi altında çabucak geçti bir ay birkaç kilo alarak. Verem kuşkusuyla koğuşları dolduranların çoğu gencecik öğrencilerdi. Lise altı, liseli, lise üstü öğrenciler. Gençtim ben de o zaman. Hani Yahya Kemal bir dizesinde İsa da genç imiş o zaman der ya, ben de genç idim o zaman. Ne yapalım öyle işte. Orada geçen bir ay içinde tanıyıp sevdiğim gençler dışında biri aşağı yukarı ben yaşta, biri daha büyük iki kişiyi daha tanıdım. Genciyle uzaktan, yaşlısıyla yakından. Bunların ikisi de tek kişilik odalarda kalıyorlardı. Ayrıcalıklıydılar. Genç olanı pek kimselere yanaşmıyordu. Zaten üstündeki cafcaflı röpte şambırı onu herkeslerden uzak tutuyordu. Bu yıllarca sonra yakından tanıyıp dost olduğum güzel insan Berna Moran'dı. İkincisi Profesör Hilmi Ziya Ülken'di. Onunla dinlenme saatlerinde balkonda ve bahçede buluşup konuşuyorduk. Aşk ahlakı yazarı Hilmi Ziya daha tarihi maddeciliğe reddiyeyi yayınlamamıştı. O günlerde sola açık bir tutumdaydı ve ütopyalar üzerinde incelemeler yapıyordu. Aztek ve İnka uygarlıklarını irdeliyordu. Ben de Paris'te doktora kurslarında bu konularda ders görmüştüm. Önceleri bu konularda bilgi sahibi olmam onu tedirgin eder gibiydi. Kendi inceleme alanına bir saldırı sayarak. Sonra bu konuda sadece bilgimle yetinip bir inceleme girişiminde bulunmayacağımı anlayınca dostluğa kaçan bir yakınlık kuruldu aramızda. Koğuş yaşamından uzaklaştım sanmayın. 4-5 yıl sonra yine aynı preventoryumdayım. Bu kez akciğerimde filme yansıyan karaltı nedeniyle. Bu karaltıya doktorlar infiltrasyon diyorlar. Bir verem başlangıcı. Yine koğuşlardayım gençlerle. Bu kez Yahya Kemal'in İsa'sı değilim artık. Daha bir olgun yaştayım. Bu ara bir haftalık Denizli konukluğunda sıtma mikrobu almışım. Tersiyana denilen sıtma türü. Akşamın belirli saatlerinde sıtma nöbetleri sökün ediyor. Bir gün Orhan Buraya'nın evindeyim. Akşam yemeği hazırlanıyor. Belirtiler başlıyor. Nöbet tuttu mu her şey alt üst olacak. Akşam yemeğini haram edeceğim herkese. İçimden ulan Vedat diyorum, diret, kendini koy verme, nöbeti yeneceksin, diretiyorum, nöbeti uzaklaştırıyorum kendimden, bir telkin bu, insanın kendine telkini. Dönelim preventorium koğuşlarına. 14 yaşlarında bir genç çocuk var. Güler yüzlü, melek gülüşlü. Sıtma tutuyor onu da. Alıyorum çocuğu karşıma, direttiriyorum. Diretiyor. Sıtma nöbetini yeniyoruz el birliğiyle. Bir aya yakındır preventoryumdayım. Kilo alamıyorum. Akciğerimdeki kara lekeler beni karşı binaya, yani sanatoryuma götürecek. Sanatoryumda Rıfat Ilgaz yatıyor. Bana haber salıyor bir gün, tanışalım diye. Bir dinlenme saatinde preventoryumun arka bahçesinde buluşup konuşuyoruz. Nasıl olsa ona komşu gideceğim. Onunla ilk tanışmamız böyle oldu. Ama o bunu hiç anımsamıyor. Ben de üstelemiyorum. Varsın öyle olsun. Doktorlar beni sanatoryuma hazırlıyorlar. Bir gün bir arkadaş, yahu sen bu doktorları aldırma, izin filan almadan kaç git dışarıya, bir uzmana göster kendini dedi. Bir gün kaçtım Beyoğlu'nda bir uzman doktora gittim, elimde röntgen filmleriyle. Adını unuttum o güzel doktorun. Beni iyiden iyiye muayene etti ve filme bakarak, sen çocukken bir zatüre geçirmişsin, bu lekeler ondan kalma, çık git denize gir, eğlen, yaşamaya bak dedi. Ertesi gün preventoryumdan ayrıldım. Evde annem beni yatağa yatırıp besledi. 20 gün içinde 4 kilo aldım. Ver elini deniz banyosu. Yeniden dünyaya gelmiştim. Koğuş öyküsü de böylece bitmişti. Aması var her şeyin. Yıl 1971. Koğuşlardayım yine. Bu kez cezaevi koğuşunda. Hem de 80 kişilik bir koğuşta. Koğuş gündüzleri bir şenlikti. Dert ortaklarının buluşup anlaştığı bir güzel ortamdı. Ama geceleri 80 kişinin horultusuyla bir karabasan havasına bürünüyordu. Ben kolayını bulmuştum. Daha tutuklanmadan önceleri çantamda bulundurduğum uyku hapları ve kulak tıkayıcıları ne güne duruyordu. 4 aylık tutukluluğum süresinde bunların çok yararını gördüm. Maltepe Askeri Cezaevinde saçma sapan bir gerekçeyle uygulanan tutukluluk bana artık vız geliyordu. Değil mi ki yanımda, yüremde sevdiğim gençler vardı. Yeterdi bu bana. Aslında ararsanız o günlerde askeri cezaevlerine kapağı atmak bir kurtuluştu. Milli Emniyet bir işkence yuvasıydı çünkü. Ama şimdi, yani 1980'lerden bu yana, bunun tam tersini yaşıyoruz. Asker işkencesi polis işkencesini gölgede bıraktı. Neyse, biz dönelim Maltepe cezaevinin 80 kişilik koğuşuna. Tek beden olmak diye bir söz var ya, o işte o günlerin gerçeği buydu. Genci yaşlısı bir bedendik. Koğuşlar arası trafiğe göz yumuluyordu o günlerde. Bir kamp yaşamı doğrultusunda neredeyse. Yasak olmayan kitaplar elimize geçiyordu. Bir gün koğuşta İtalyan romancısı Dino Buzzati'nin Tatar Gölü adlı romanını okuyordum. Birden bir çavuş dikildi karşıma. Komutan o kitabı istiyor dedi. Kitabı aldı götürdü. Kimdi bu komutan bilmiyordum. Tatar Çölü romanı bir kalede Tatar saldırısını bekleyen bir birliğin komutanı, yüzbaşının tedirgin bekleyişini anlatıyordu. Romanın baş kişisi saldırıya ha uğradı ha uğrayacak bir Tatar sürüsünü beklerken sarnıçtan damlayan su seslerinden bile tedirgin olan bir subaydı. Tıpkı Maltepe cezaevindeki subayların tedirginliğinde. İçimden eyvah dedim, bu kitap beni suç altında bırakacak. Romanı isteyen subay bana kim bilir ne cezalar hazırlıyor. Hafta sonu komutanlık odasında avukatlarımızla buluşma sırasında dünya güzeli, insan güzeli Teğmen Fuzuli bana kitabı uzatarak şunları söylemez mi? Hocam, bu kitabı ben sizden istedim. Sizin okuduğunuz kitap her hale çok ilginçtir diye düşündüm, okudum. Çok sevdim. Buyurun alın kitabı. Çok teşekkür ederim. İkinci kez dünyaya gelmek buna derler. Bu Teğmen Fuzuli var ya, o işte askerliğin, ordunun yüz akı. Onu F koğuşunda bir akşam yoklamasında gördüğüm zaman güzelliği, inceliği, nazikliği, insancılığı karşısında çarpılmıştım. O Fuzuli Teğmen, Maltepe cezaevinin tek ama tek insan yüreği taşıyan genç subayı idi. Onun nöbet gününde bir pazar ziyaretinde demir teller arkasında Atatürk Lisesi son sınıf öğrencilerimden 10 kişiyi karşımda bulunca deliye döndüm sevinçten. Bu mutluluğu bana o güzel insan Teğmen Fuzuli tattırmıştı. Tutuklu devrimci kızlardan birine gönlünü kaptıran Fuzuli Teğmen ordudan atıldı sanıyorum. Ama bizim yüreğimizde her an yaşıyor, yaşayacaktı. Maltepe cezaevi bir alemdi o günler. Koğuştan koğuşa atlayabiliyorduk punduna getirerek. Arada bir tutukluluğu sona erenleri türküler şarkılarla selametliyorduk. O anlarda tek bir beden oluyordu tüm koğuş insanları. Ama bu güzel günler Mahir Çayanların tünel kazıp kaçmalarıyla sona ermiş. Ermiş diyorum çünkü biz bu olaydan birkaç hafta önce taburcu, bilmem bu söz yerinde mi, olmuştuk. Sonra korkunç terör günleri yaşanmış aynı cezaevinde. Selahattin Eyüboğlu ve Bir Gözyaşı. Daha dünmüş gibi geliyor insana Sebahattin Eyüboğlu'nu yitireli. Tam iki koca yıl geçmiş aradan. Bu gerçekten iyi, gerçekten değerli insan, bu dost ve memleket canlısı, sıcakkanlı, sevgisini bilgisini yakınına uzağına cömertçe dağıtan insan, sanat ve edebiyatımıza, düşünce dünyamıza temizin temizi, lekesizin lekesizi bir ad bıraktı. Ama biz yakınları gece gündüz yanında, yöresinde, düşüncelerini paylaşa bölüşe, tartışa eleştire, yaşayan yakın dostları için tatsız bir serüvenin acı anısını da bıraktı. Neydi bu serüven? Bir sabah alacakaranlıkta başlayan tutuklanması, sorgusu, morgusu, duruşması, savunması, aklını paklanmasıyla tam 4 ay süren yersiz, hadsiz bir hapislik hayatı. Sabahattin gibi bir bilge için değil 4 aylık, 4 haftalık, 4 günlük, 4 saniyelik bir hapis hayatı bile düşünülemez bir şeydi. Nitekim kendisi de düşünemiyordu bizim gibi. Hele o emniyet 1. şubenin gündüz görevlileri, yaka paça getirilen konukları, daha kapıdan içeri girer girmez renkleri atan, yürekleri Selanik iş sahipleriyle dolup taşan, geceleri ise tabancalı bir polisin gözetimi altında, yanık bırakılan ampulün çiğ ışığında, hangi suçlamayla tutuklandığını bilmeden geçen 13 günlük işkenceyi bir türlü yediremiyordu nefsine. Keşke bütün işkence bununla kalsaydı. Sansaryan Hanı'nın üst katındaki o çelik masaları, iskemleleri, dolapları, dosyaları, telefonları, yazı makinaları ve büyüklü küçüklü görevlileriyle tıka basa dolu odalara serpilmiş olan bizler, bir gün sıra halinde sağımızda solumuzda polislerle alt kata indirildik. O her katın koridorlarını dolduran yüzlerce meraklının şaşkın bakışları altında. Bir odaya tıktılar bizleri. Üç aylık gruplar halinde toplaştık. Ben Sabahattin'in grubuna düşmüştüm. Birden sivil polisler ellerinizi uzatın dediler. Uzattık. Çok usta eller parmaklarımızı sırayla tutup kara ve yapışkan mürekkepli istampalara batırıp batırıp çıkarıyor. Bir takım kağıtların üstüne parmak izlerimizi alıyorlardı. Yanıma yöreme, önüme arkama baktım. Nice tanıdık yüzler vardı akıbetimizi paylaşan. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.